Oradan Golü Var'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig ve Premier Lig'de de oynanan maçları değerlendirmeye başlıyoruz hemen. Süper Lig'de başlayacağız. Fenerbahçe Trabzonspor'u evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor'un golünün ardından 23. dakikada bulduğu golün ardından Fenerbahçe oyun üstünlüğünü de ele alarak skoru 3-1'e getirmeye başardı. Ferhat seninle başlayalım.
Maç ilk yarı çok tutuktu. Fenerbahçe istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Trabzon'un daha çok hata vardı diyebilirim. Ama maçın en net pozisyonu tabii ilk yarıda Fenerbahçe'nin Valencia'nın boş kaleye atamadığı pozisyondu. Bunun dışında ikinci yarı özellikle Fenerbahçe inanılmaz başladı maça. Akın akın geldiler diyebilirim. Zaten golü de hemen buldular. 50. dakikada golü buldular. Serand'ın golüyle. Ardından Fenerbahçe baskısını devam ettirdi. Yani sene başından beri zaten en iyi top oynadığını söylüyordum Fenerbahçe'nin. Hala da oynamaya devam ediyor. İlk yarıyı vermiş olabilir rakibine ama ikinci yarıdaki inanılmaz oyunuyla 3 gol birden buldu Trabzonspor karşısında. Trabzonspor da öyle hafif alınabilecek bir takım değil. Tamam bu sene lige kötü başlamış olabilirler ama ya Türkiye'nin dört büyüğünden biri Trabzonspor. Fenerbahçe şu an ben her hafta söylüyorum bunu şampiyonluğun en büyük adayı. Bunu da gösteriyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Ben Fenerbahçe'nin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Önünde 5 maç var. Biri Beşiktaş. Bu 5 maçta 15 puan yenilgisiz bir şekilde 15 puan toplarsa Fenerbahçe şampiyonluğu yani buradan konuşmak doğru pek olmaz ama bana göre şampiyonluğu götürebilir.
Hatta sana sözü bırakmadan Tapis senin oyuna girdikten sonraki etkisinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten oyuna girdikten sonra maçın yıldızıydı. Golü, asisti, direkten dönen topu her şey vardı bir forvet oyuncusunun yapabileceği. Sözü sana bırakayım hemen.
Ben Fenerbahçe'yi ikinci yarıdaki oyununu çok beğendim. İlk yarıda da yedikleri golde bence orada Sosa'nın hatası vardı. Şanssız bir anda o. Yani o hata olmasaydı Trabzonspor Fenerbahçe karşısında golde bulamazdı bence. İlk yarı çok tutuktu zaten. İkinci yarı Fenerbahçe fırtına gibiydi. Ben Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oynadığı futbolu sezonun geneline yaydığında kesinlikle şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Yani Ferhat'a tamamen katılıyorum. Söylediği her şeye. Sen de dediğin gibi Papiss'e gerçekten oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştirdi. İkinci yarıdaki Fenerbahçe çok çok iyi ve tam bir şampiyon olma adayı benim için.
Ben şurada
Erzurum
bir araya
Galatasaray
girebilir miyim?
tabii.
Çok kusura bakmayın hemen kısa bir şekilde araya gireceğim. Yani ben Erol Bulut'u tebrik ediyorum. Sosa gibi bir oyuncuyu yani hiç gözünün yaşına bakmadı. Direkt ikinci yarı oyundan aldı. Sosa'yı yani. Bu şu an Fenerbahçe'nin orta sahasının Gustavo ile beraber dinamiği olan bir futbolcu Sosa. Direkt ilk yarından kötüsüydü. Golde hatası vardı. Direkt oyundan aldı ve oyun stilini tamamen değiştirdi. Papiss Cisse'yi öne attı. Papiss Cisse de oyuna girer girmez elinden gelen her şeyi yaptı. Bir gol attı, bir asist yaptı. Ben burada bu galibiyeti tamamen Erol Bulut'a yazıyorum.
Erzurum Galatasaray maçıyla devam edelim. Galatasaray 20. dakikada öne geçmişti ama ilk yarının hemen sonunda Erzurum beraberliği yakaladı. Falcao'nun golüyle 2-1'i buldu ve Falcao da 73'te oyundan atıldıktan sonra oyunu bir şekilde tutmayı başardı Galatasaray. Yine Ferhat seninle başlayalım hemen.
Galatasaray bu maçı kazanmış olabilir ama Galatasaray iyi bir futbol oynamıyor. Yani ben Galatasaray'ın oynadığı futbolu beğenmiyorum. Falcao çok güzel bir gol attı bunun dışında yani. Falcao'ya bir değinmek istiyorum. Kırmızı kart görene kadar maçın yıldızıydı. Yani haftalardır izlediğimiz Falcao'nun dışında bir Falcao gördük. İyi bir Falcao gördük. Eski günlerini hatırlattı attığı golle bize. Bunun dışında Falcao gibi bir oyuncunun o kırmızı kartı görmesi çok saçma geliyor bana. Yani orada ellerini açıyorsun, adamın ağzına elini sokmuş resmen. Çok kötü bir hamleydi bu Falcao'nun yaptığı. Ona yakışmayacak bir kırmızı karttı. Takımını 10 kişi bıraktı. Bunun dışında ben Galatasaray'ın ilk golünden önce Bobel'in rakibine faul yaptığını düşünüyorum. Resmen arkadan sarılmış. Ama böyle şeyler artık şaşırmamak lazım. Türkiye Ligi'nde bunlar oluyor. Bunun dışında ekleyecek bir şeyim yok. Galatasaray'ın oyununu beğenmiyorum. Ama zamanla düzelebileceğini düşünüyorum.
Ligin lideri Alanya ile devam edelim. Yine lige yeni çıkan ve iyi bir performans gösteren Karagümrük'ü 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Davinson yine gol atmayı başardı. Bu arada Boubacar'ın da ikinci golü attığını belirtelim. Ferhat yine senle devam edelim hızlıca.
Alanyaspor lige inanılmaz başladı. Şu an yenilgisiz bir şekilde liderler. Sadece bir beraberlikleri var. Davinson'a değinmek istiyorum. Harika bir futbolcu. Yani Alanya'nın scout ekibini tebrik etmek lazım. Nereden bulup getiriyorlar
Haftalık.
bu futbolcuları? Yani her hafta Alanya'nın scout ekibini Davinson sayesinde tebrik ediyorum dediğiniz gibi. Yani ama çok iyi bir oyuncu. Yani bu kanat oyuncusu şu an Türkiye Ligi'nin gol kralı. Kanat oyuncusu olmasına rağmen. Çok ilginç geliyor bana böyle oyuncuları çekip çıkarmaları. Bunun dışında Alanyaspor çok iyi bir futbol oynuyor. Takım halinde iyi oynuyorlar. Yani tek bir bireysel futbolcuya bağlı değiller. Babakar olsun, Efecan olsun, Salih Uçan hepsi çok iyi oynuyor. Ben Alanya'nın belli bir süre ilk üç içerisinde devam edeceğini düşünüyorum ama sonradan geçen seneki Sivasspor olabilirler. İnşallah olmazlar ama olabilirler yani.
Denizlispor Beşiktaş maçıyla devam edelim. Beşiktaş'ın 3-2'lik bir galibiyeti var. Denizli'nin golleri Souza'nın gördüğü kırmızı karttan sonra geldi. Atahan senle konuşalım Beşiktaş Denizli maçını.
Beşiktaş'ı uzun süre sonra sahada iyi gördüm. İlk yarı özellikle gerçekten çok iyi oynadılar. Ben Beşiktaş'ın bu maçı kaybedeceğini düşünüyordum. Çünkü sezon boyu oynadıkları maçlarda hiç de iyi bir izlenim bırakmamışlardı. Fakat Beşiktaş geçen haftayı bay geçti. Bu onlara birazcık yaramış. İyi çalışmışlar bu maça. İyi hazırlanmışlar. İkinci yarı tabii Josef'in kırmızısından sonra maçın gidişatı biraz değişti. Hem 10 kişi kalmak hem maçın sonuna doğru 10 kişi kalmanın etkisiyle ortaya çıkan bir yorgunluk Beşiktaş'ın birazcık düşmesine sebep oldu maçın sonuna doğru. Fakat yine de bir şekilde maçı kazanmayı başardı. İlk yarıdaki oyun eğer Beşiktaş o şekilde oynamaya devam ederse ligde yükselişe geçebilir. Ben açıkçası bunun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kadro olarak çok da kötü durumda değil aslında Beşiktaş. Ama doğru oyun ve doğru oyun planıyla olabilir ancak bu. Denizli spor maçında da bunu gördüm. Yani doğru bir oyun planı vardı Sergen Yalçın'ın. Çok muhteşem görünmedi tabii ki Beşiktaş ama uzun süre sonra en azından bir varlık göstermeyi başarabildikleri için sezonun geri kalanında da bir umut vaat ettiler.
Ferhat sana Gezal'ı soracağım. Onlardan son noktayı koyarız Süper Lig kısmına. Gezal yeni transferi Beşiktaş'ın. Leicester'dan geldi. Sen bu maçta beğendin mi Gezal'ı?
Ben Gezal'ı zaten önceden de beğeniyordum. Bu maçta da beğendim. Birkaç tane vuruşu vardı. Sol ayağını çok iyi kullanan bir futbolcu. Yani raket gibi bir sol ayağı var Gezal'ın. Ama o bu maçta pek iyi kullanamadı sol ayağını. Buna rağmen birkaç tane çalımı var. İleri top taşıması falan. Yani ben Gezal'ı beğeniyorum. Beşiktaş'ın bu sene belki yaptığı en iyi transfer diyebilirim Gezal için. Bunun dışında yeni bir transfer daha vardı. Valentin Rozier. Beşiktaş'ın yani sağ bek problemine bence çareyi bulmuş durumda Beşiktaş. Çok iyi futbol oynadı. İlk maçında asistini de yaptı. Umut verdi yani Beşiktaş taraftarına Rozier'e. Bunun dışında ilk 70 dakika Beşiktaş gayet iyi futbol oynadı. Sene başından beri izlediğimiz Beşiktaş yoktu. İyi bir Beşiktaş vardı. Ama Josef'in kırmızı kart görmesinden sonra Beşiktaş düştü. Tabii doğal olarak düştü. 10 kişi oynuyorsun. 70 dakika koştun. Yoruldun. Ve 10 kişi kalınca daha da kötü oldu Beşiktaş için. Ama şöyle bir şey var. Bu maçın hakkı 3-3'tü. Çünkü Denizlispor'un verilmeyen çok net bir penaltısı var. Ve hakem VAR'a bakıp vermedi bir penaltıyı. Yani VAR'a bakıp nasıl vermezsin ben anlamıyorum. Cidden aklım almıyor böyle pozisyonlarda. Bunun dışında ama Beşiktaş ilk 70 dakikadaki oyununu sahaya yansıtırsa güzel bir galibiyet serisi alacaktır.
Süper Lig'e son noktayı koyalım dedim ama geçen senenin şampiyonu Başakşehir farklı bir galibiyet aldı. Ondan da hemen kısaca bahsedelim. 5-1'lik bir Antalyaspor galibiyeti var Başakşehir'in. Visca'nın yıldızlaştığı maçta.
Başakşehir iyi bir futbol oynadı. Yani ligin başındaki Başakşehir'e bakıyorum ve bu Başakşehir'e bakıyorum. Arasında dağlar kadar fark var. Yani rakibini hezimete uğrattı diyebilirim. Ve atılan goller çok güzeldi. Antalyaspor'da Podolski'nin attığı gol çok iyiydi. İrfan Can'ın attığı roket gibi bir gol vardı. Harikaydı goller. Bunun dışında Visca lige kötü başlamıştı. Ama son 2-3 haftadır oynadığı oyunla göz kamaştırmaya devam ediyor. Ligimizin zaten en iyi kanat oyuncusu. Ben Başakşehir'in bu seriyi devam ettirebileceğini düşünüyorum. Zaten kadrosu da iyi bir kadro.
Süper Lig'e noktayı koyuyoruz burada. Premier Lig'de devam ediyoruz hemen. West Ham-Manchester City mücadelesi 1-1 sona erdi. Manchester City'nin bu sezonki kötü performanslarından birini daha izledik. Atan, seninle başlayalım maçı değerlendirmeye.
Manchester City bu sene gerçekten hiç eskisi gibi değil. Guardiola ve ekibinde büyük bir düşüş var. Ben açıkçası Manchester City'nin toparlanacağını, galibiyet serisi alacağını düşünüyordum. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında da oynadıkları futbolla bu izlenimi bırakmışlardı bende. Fakat yani ne kadar kötü oynanabilecekse o kadar kötü oynadılar bence West Ham mücadelesinde. Galibiyeti hak etmemişlerdi zaten. Alamadılar da. Bu gidişat nasıl değişir? Nasıl olumlu bir futbola dönüştürürler? Bilmiyorum. Ama defans hattı olsun, hücum hattı olsun, orta saha olsun. Yani böyle bir birlik beraberlik, bir oyun planı, bir sinerji yok takımda şu an. Guardiola buna bir el atacak mı? İlla ki atacaktır ama başarılı olur mu? O konuda hiç emin değilim.
Ben City'yi bu sene kesinlikle şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Ligi ilk 3'te bile bitiremeyecekler bana göre. City'nin elinde bir tane bile forvet yok. Agüero var. Agüero bu maçta çok etkisizdi. Yani ne olacak bu şekilde bilmiyorum. Sterling çok kötü. Yani resmen Guardiola Sané'yi harcadı. Bunu diyebilirim. Sané Bayern Münih'te harikalar yaratıyor. Ve City'de Sterling'i görüyoruz neler yaptığını. Ve bana City'nin stoperleri hala güven vermiyor. Neden bu takıma Kolibali alınmadı? Gittiler saçma bir stoper aldılar. Anlamıyorum. Yani De Bruyne yokken bu takım hiçbir şey. Bunun dışında Antonio'ya değinmek istiyorum. Harika bir futbolcu. Premier Lig'in en iyi futbolcularından biri. Yani West Ham'ı taşıyor diyebilirim Antonio hakkında da. Harika bir gol attı bu maçta da. Dediğim gibi ben City'ye bu sene şans vermiyorum. Ve Guardiola'nın da yakın bir zamanda 2-3 hafta içerisinde istifasını vereceğini düşünüyorum.
O biraz fazla iddialı oldu sanki.
Bu City gibi bir takım bu şekilde giderse yani Araplar Guardiola'yı tutmaz. Bu konuda eminim.
Genelde Mourinho'nun oyuncu harcadığını söyleriz. Genelde böyledir ama Guardiola da başladı oyuncu harcamaya. Neyse uzatmayayım. Haklısın o konuda. Sané'yi tamamen harcadı yani bence de.
United Chelsea maçıyla devam edelim. Haftanın müsabakası olacağını düşünüyorduk. Ama yaratıcılıktan biraz uzak geçti mücadele.
Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle başlamak istiyorum. Maç tahminleri yaparken Ferhat demişti ki
Haftanın
Premier haftanın en sıkıcı maçı berabere biter. Ben buradan Ferhat kardeşimi kutluyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. Gerçekten muhteşem bir tahmindi. Bu kadar net bileceğini düşünmüyordum açıkçası. Gerçekten haftanın en sıkıcı, hatta dünyanın en sıkıcı maçıydı. İzlediğim en sıkıcı maçtı. Yani bu maç hakkında ben hiçbir yorum yapmayacağım gerçekten. Çünkü çok zevksiz. Hiç Premier Lig kalitesinde ve Premier Lig'in o muhteşem altı takımından ikisinin karşılaştığı bu mücadelede hiç onlar karşılaşmamış gibiydi. Sanki İngiltere'nin 5. lig takımları maç yapıyormuş gibiydi. Kötüydü yani.
Ferhat.
O bile daha zevklidir. İngiltere 5. Lig'de Wycombe ile Bolton Wanderers maç yapsın daha zevkli maç olurdu yani. Eminim. Ben sözlerimi şu cümleyle başlamak istiyorum. Atan kardeşime teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü belliydi. Şu maç 2010-2011 yılında oynansaydı dünyanın en zevkli maçı olurdu. Ama işte iki takımın hali ortada. Yani çok kötüler. Berbatlar yani. Solskjaer'le Lampard ne yapıyor ben anlamış değilim. Ama maça değinecek olursak United biraz daha iyiydi. Biraz daha üstündü. Chelsea Mendy'nin oynadığı 4 maçta kalesine gol görmedi bu sezon. Ekstra oynamadı ama Kepa ve Caballero'yu görünce Mendy gözümüze ilah gibi geliyor yani. Harika geliyor o yüzden. Bir pozisyon var. Bu arada şunu da diyeyim. Chelsea'nin artık kalecisi var. Yani spiker de söyledi. Evet, Chelsea'nin artık kalecisi var. Sonunda var yani. Kolu olan bir kalecisi var en azından. Bunun dışında Bir
Ya da
pozisyon vardı.
beyni vardı diyebiliriz.
Aynen, o da onu da diyebiliriz. Bir pozisyon var. Maguire Aspilicueta'yı kündeye yatırdı resmen. Yani güreştiler.
Evet, o nasıl penaltı olmadı ya?
Vara bile gitmedi. Hayır, vara bile gitmedi. Yani insanın çıldırmaması elde değil. Yani çok saçma şeyler var. Maguire zaten Premier Lig'in en kötü stoperi. 80 milyonun havada uçurduğu bir balon yani. O kadar. Yani iğrenç bir maçtı. Nasıl izlenebilir bu maç? Ya, bu maç
Disgusting.
hakkında konuşmak bile istemiyorum ama işte konuşmak zorundayız. Çok kötü bir maçtı. Berabere bitti. Ben Manchester United ve Chelsea artık izlemek istemiyorum. Bu kadar.
Liverpool bu haftanın karlı çıkan takımlarından biri oldu. Rakiplerinin puan kayıplarıyla beraber. Sheffield United'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı evinde ama 13. dakikada geri düştü. İlk yarının hemen sonuna gelirken Firmino'nun golüyle 1-1'i buldu. Ve sonrasında Diego Jota'nın attığı golle 2-1'i yakaladı. Ferhat, seninle başlayalım maçı konuşmaya.
Salah çok bencil. Yani iki pozisyon, iki net pozisyonda Mane'ye topu vermedi ve Mane en sonunda isyan etti. Ve bence çok haklı yani. Çok haklı. Yani Salah bunu her maç yapıyor. Her maç bir iki tane yapıyor ama bu maçtakiler çok çok netti. Yani %100'dü. Mane boş kaleye topu yuvarlayacaktı ve Salah topu vermedi. Salah'ın bu bencilliğinde bir maç kaybederse Liverpool, o zaman yani herkes görmüş olacak. Bu maçı kazandılar diye insanların pek gözüne batmadı ama Salah'ın bu bencil oyunu Liverpool'a eksi yazar. Bunun dışında yani şöyle söylemem gerekiyor. Liverpool'da iki senenin vermiş olduğu bir doymuşluk var. Yani önce bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, ardından Premier Lig şampiyonluğu, Liverpool doymuş durumda. Bazen çok isteksiz oynuyorlar. Bu maçta da yani isteksiz oynadıkları çok dakika vardı. Alisson'un döndüğü çok net belli. Liverpool'un da artık bir kalecisi var diyebilirim, Chelsea'ye dediğim gibi. Adrian'ın yokluğunda artık futbolcu arkasındaki kaleciye güvenebiliyor. Bunun dışında Liverpool'a ekleyecek bir şeyim yok. Salah'ın bu bencilliğini bir an önce bırakması ve boş pozisyonlarda arkadaşlarına pas atması gerekiyor. Salah iyice saçmalamaya başladı. Bu şekilde Liverpool'da oynayamaz.
Atan.
Ben Liverpool'un Ferhat'ın söylediği şu cümleye katılıyorum. Ben de bir doymuşluk hissine kapıldıklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Liverpool yani geçen sezon gördüğümüz, ondan önceki sezon gördüğümüz o futbol oynamaya, maç kazanmaya aç Liverpool gibi değil hiç. Futbolcular da tabii ki hani bir edinilmiş başarılardan dolayı belki egolar, bir şeyler hani biz her maçı kazanırız havasında maça çıkıyor olabilirler ama burası Premier Lig yani bunu unutmamaları lazım. Hiç beklenmedik takımlara karşı puan kaybedebilirler ki zaten yaşadılar da bunu da geçen haftalarda 6 gol yediler, 7 gol yediler pardon. Yani ben de Liverpool'un acilen toparlanması gerektiği taraftarıyım. Takım olarak yani Van Dijk'ın mı yokluğu bilmiyorum. Bir şey eksik. Bir takım sinerjisi eksik Manchester City'de olduğu gibi. Ama en azından Liverpool puanı almayı başardı. Haftanın dediğin gibi karlı takımlarından biriydi. Belki yine bu sene şampiyon belki yine bu sene şampiyon olurlar ama şu an oynadıkları futbolla işi çok çok zorlaştırabilirler bence.
Southampton Everton maçıyla devam edelim. Everton ilk mağlubiyetini aldı ligde. Southampton'ın golleri James Ward-Prowse ve Che Adams'tan geldi. Danny Ings'in de iki asisti var. Yine Ferhat,
Everton.
seninle başlayalım maçı konuşmaya. Evet, Everton maçını konuşmaya.
Ings zaten bu ligin en kaliteli forvetlerinden biri. Bunu da bu maçta da belli etti. Bunun dışında yani sizin var mı bilmiyorum ama benim bu sezon Premier Lig'de net şampiyon olur diyebileceğim bir takım yok. Yani mesela geçen
En
sene bir
fikir.
Liverpool vardı. Bu. Ondan önce City Liverpool vardı. Yine 2-3 takım arasında giderdi ama mesela bu sezon başında ben iki takım, üç takım bile söyleyemiyorum. Şunlar yarışır bile diyemiyorum yani. Bunun dışında James Rodriguez çok iyiydi. Yine çok iyiydi ama takımda James gibi oynayan başka bir futbolcu yoktu. Bir de şeye değinmek istiyorum. Yani Digne'nin Faulüne değinmek istiyorum. Kırmızı kartına değinmek istiyorum. Bu adam öldürmeye teşebbüstür. Yani inanılmaz bir hareketti. Yani bu, bence Digne'nin 4-5 maç ceza alması lazım bu hareketten sonra. Çok yanlış bir hareket. Yani futbolcu biraz profesyonel olmalı, biraz dikkat etmeli rakibine karşı. Yani çok ilginçti. Yani benim canım acıdı o pozisyonda. Bunun dışında dediğim gibi Premier Lig'de bize net şampiyon olur diyebileceğim bir takım yok. Böyle devam edecek gibi.
Arsenal Leicester maçıyla devam edelim. Leicester'da golün asisti Cengiz'den geldi. Sonradan girdiği maçta Cengiz et göstermeyi başardı. Ve Arsenal'ın gerçekten kötü futbolu vardı. Yani Leicester de çok acayip futbol oynamadı belki ama Arsenal gerçekten çok kötüydü. Atan Arsenal düşmanlığını ele almış durumdasın zaten. Senle başlayalım hemen.
Arsenal gerçekten çok kötü bir takım. Yani ben anlamıyorum hala bu Aubameyang'ın sol kanatta oynatma çabasını. Yani Arteta ne yapmaya çalışıyor? Neyin peşinde anlamıyorum. Yani sol kanat, sağ kanat artık neyse herhangi bir kanatta Aubameyang'ın kesinlikle oynamaması lazım. Aubameyang dediğimiz futbolcu net bir santrafordur. Tamam çok iyi koşuyor, güzel dribling yapıyor falan filan ama müthiş bir bitirici. O yüzden Aubameyang attı futbolcuyu. Acilen forvete çekmezse bu gidişat böyle devam eder. 6 maçta 9 puan almış. Yani 16 maçta 9 puan olarak kalır. Leicester City'ye de gelecek olursam Cengiz oyuna girdikten sonra güzel bir asist yaptı. Ben çok mutlu oldum Cengiz adına. Ve daha önce de söylemiştik. Cengiz'e daha çok şans tanınması gerekiyor bence. Çünkü Cengiz'e şans tanırsanız karşılığını illaki alırsınız. Cengiz'in ne kadar potansiyelli bir futbolcu olduğunu bütün dünya biliyor. Yani Cengiz'den daha fazla verim alacağını düşünüyorum ben Leicester'ın. Bu maç da, Arsenal maçı da bunun bir göstergesiydi.
Ben Atan'ın Arsenal hakkındaki bütün sözlerine katılıyorum ve daha fazla bir yorum yapamam Arsenal hakkında. Ama maça değinecek olursak Arsenal bana göre ilk yarı Leicester'ın biraz daha önündeydi. Daha iyiydi ama beceriksizdi. Yani inanılmaz pozisyonları bitiremediler. Saka'nın kaçırdığı, Aubameyang'ın kaçırdığı birkaç tane pozisyon var. Yani çok inanılmaz pozisyonlardı. Leicester'a gelecek olursak az gerli ama özgerli Leicester. Golü de buldu. Ya zaten şimdi ben Cengiz'e değineceğim. Golün %70'i Cengiz'e yazar. %20'si Cengiz'e gelen Tielemans'ın pasına yazar. Var diye sadece zaten dokunmak kaldı. Ona da %10'u yazsın hadi. Acıdım ona da bir
%10
%10
bile
yazdırın.
fazla bence ona. Onu sen de
O bile
atarsın,
fazla.
ben de atarım.
Aynen öyle. İşte haftalardır ben burada Cengiz, Cengiz, Cengiz diyorum. Ama kendimi Rodgers'a dinletemiyorum. Bak adam oyuna girdi. Oyunun kilidini açtı. Yani Cengiz Ünder çok farklı bir futbolcu. Milli takımımızın yıldızı. Ve size bunu söylüyorum. Bu konuda da eminim. 2-3 hafta içerisinde Cengiz Ünder ilk 11'i alır ve Leicester'da harikalar yaratmaya devam eder.
Özellikle geçen haftaki serzenişim muhteşemdi gerçekten Cengiz konusunda. Etkili olduğunu göreceğiz galiba.
Evet. Brendan Rodgers dinlemiş bizi.
Tottenham maçıyla son noktayı koyalım. Tottenham 1-0 kazanmayı başardı ama çok zorlandı. İlk yarı özellikle çok sıkıcı bir mücadeleydi. Hani Kızıl Mourinho lakaplı Şandayk gerçekten maçı kitlemeyi bir şekilde başardı. Ama yine Harry Kane, Heung-min Son ortaklığı kilidi açmayı bildi bir şekilde. Harry Kane'in bu sezon 8. asist oldu sanırım 6. maçta. Yine Ferhat seninle devam edelim hızlıca.
Dediğin gibi çok sıkıcı bir ilk yarı vardı. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Bu hafta oynanan böyle Tottenham, Arsenal, Leicester'a değindik, Chelsea, United bütün maçlar sıkıcıydı. Yani Premier Lig'in en sıkıcı haftalarından biriydi diyebilirim ben bunu bu haftaya. Bunun nedeni nedir
Galiba
bilmiyorum.
Avrupa girdi ya araya. Fikstür iyice sıkışıyor.
Evet olabilir ama yine de bence Premier Lig ne olursa olsun daha hızlı oynanmalı, daha zevkli olmalı. Bana göre ligin en iyi ikilisi haftalarda söylüyorum zaten bunu Son ve Kane. Çok farklı bir ikili. Yani her Tottenham'ın oynadığı her maçta ikisinden birinin gol katkısı ya da asist katkısı var. Harikalar. Bunun dışında belki sizin için farklı bir durum olabilir ama benim bu sezonki Premier Lig favorim net Tottenham'dır. Bale'in de eklenmesiyle Tottenham bence bu sene şampiyonluğa yürüyebilir, bir sürpriz yapabilir. Bunun dışında ekleyecek pek bir şeyim yok Tottenham'a. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Çünkü ben bu sene Tottenham'ın cidden şampiyon olmasını istiyorum. Kusura bakmayın.
Ben burada Ferhat'a katılıyorum. Yani şöyle, ben zaten değinecektim Ferhat değinmeseydi. Geçen haftaki 3-0'dan 3-3 olan maç, eğer 3-0'dan 3-3 olmasaydı, Ferhat az önce hani şey demişti ya, çok net bir şampiyonluk adayım yok. Hani bu şampiyon olur diyemiyorum. Ben o maç öyle olmasaydı kesin Tottenham şampiyon olur diyebilirdim. Çünkü yani 16 dakikada 3-0 yapmışlardı o maçta. Ben 5, 6, 7, 8, 9 gidecek diye düşünüyordum. O yüzden hani Tottenham'ı kesin böyle şampiyonluk adayı gibi görüyordum tam. Ama bütün düşüncelerim çöp oldu. Bu haftaki maçta dediğiniz gibi çok sıkıcıydı. Ama Harry Kane ve son ikilisi bir şekilde o kilidi açmayı başardılar. Güzel bir 3 puan aldılar. Ben Tottenham'ın bir şekilde seriye bağlayacağını ve hani bir Manchester City, Liverpool geçmişteki o etkiyi Premier Lig'de yaratacaklarını düşünüyorum. Ve şampiyonluğun yine de en büyük adayı olarak Liverpool'la beraber Tottenham'ı görüyorum.
Mourinho yıllardır özlemini çektiği o şampiyonluğa bu sene ulaşabilecek mi? En büyük soru işaretim bu.
Mourinho'yu sezon başında hiç sevmediğimi dile getirmiştim. Ondan sonra sevdiğimi dile getirmiştim, özür dilemiştim. Ben artık Mourinho'nun Premier Lig'de şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü Mourinho hakkın, yani Tottenham'ın belgeselini izliyorduk biz abimle. Orada Mourinho'nun futbol bilgisi, futbol anlayışı, yani çok beni etkiledi. O yüzden ben artık bir Mourinho seviciyim ve Liverpool'la beraber Tottenham taraftarıyım.
Ben bir şey diyeceğim. Benim Tottenham'ı bu kadar bu sene özellikle istememin sebebi, en büyük sebebi Heung-Min Son. Yani bu kadar hoşuma giden bir futbolcu olamaz. Yani çok sempatik. Ayağı iyi, her şey. Benim gözüme hoş gelen bir futbol oynuyor Heung-Min Son. Tottenham'ı sırf Heung-Min Son yüzünden şampiyon olmasını istiyorum. O çekik gözlü kardeşimizin bir şampiyonluk yaşamasını istiyorum.
Çok iddialı olacak ama bir soru soracağım Ferhat. Abi sana da
Evet.
soruyorum. Şu an dünyanın en iyi futbolcusu sizce Son mudur değil midir? Form olarak.
Şu an mı? Şu an form olarak dünyanın en iyi futbolcusu
Harry
Lewandowski'den sonra Son'dur.
Kane'dir.
Peki
Ben bu
Premier
konuda
Lig'in,
iddialıyım.
tamam senin cevabın Harry Kane. Premier Lig'in en iyi topçusu Son mudur şu an?
Net Son. Net. Gözüm kapalı Son.
Atağın istediği cevabı benden alamayınca hemen Ferhat'a pasladı. Tekrar lafı aldı. Son öldürtmeye çalışıyor burada. Yok ben ciddiyim. Harry Kane şu anda
Ama
en
size
komple isim ya.
buradan söylüyorum. Bundan 2, 3, 4 hafta yani bir ay sonra falan Premier Lig'in en iyi topçusunun kim olduğunu söyleyeceğiz biliyor musunuz? Cengiz
İnşallah.
İnşallah. Oradan golü varın. 9. bölümünün sonuna geldik. Bu hafta özellikle Premier Lig'de biraz sıkıcı geçti ama Premier Lig ve Süper Lig konuşmaya devam edeceğiz. Bizi Instagram ve Twitter'da OGV Sports hesabından takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.